Ayrım 5, sayfa 53. Yunanistan'ın Alman askeri komutanı Spendel, 1944'te yeni yılın gelişini kutlarken Atina radyosundan şu utanç sözlerini söyleyecek cüreti kendinde buluyordu. Burada Alman askeri bir zamanlar bu ülkede yaratılan Batı kültürünü korumaktadır. Yardımımız kendisine bir yardımdır. Karşı koyan yok edilecektir. Gerek Spendel'e destek veren, gerek ona karşı gelen her Yunan vicdanı bu sözleri yargılamalıdır. Trajik Distomo, şehitler tarihimizdeki yerini alacak, hem dünün hem de bugünün sorumluluklarını anımsatacaktır. Atina, özgürlük mücadelesinin bayrağını yüksekte tutuyordu. Kan vahşice akmakta ama özgürlük şarkıları da sürmekteydi. Yiğitler halay çekerek Keseriani bölgesindeki Haydari kampında, hainlerin kurduğu tüm terör yataklarında, hapishanelerinde ve onlarcasını yüzlercesini içine atıp infaz ettikleri ağıllarda yaşasın diye bağırarak can vermekteydi. Yetişkin erkekler, gençler, yaşlılar huzur içinde okul kitaplarını okuyacak ve bahar coşkusunu duyumsayacak olması gereken küçük kızlar ve de kendisini yetişkin görecek, aşkın okşamasını, neşeyi, yaşamın bütünlüğü olan anneliği tadacak genç kızlar şimdilerde SS ve Gestapo'nun kötü bodrum katlarında işkence görüyor, hapishanelerde, askeri mahkemelerde başlarını dik tutuyorlardı. Kimlerle işbirliği yapıyorsun? Bilmiyorum. Kimleri görüyordun? Bilmiyorum. Casusluk yaptın mı? Hayır. Basım evleriniz nerede? Bilmiyorum. Silahları nereye gizliyorsunuz? Bilmiyorum. Sopalar, çelik ipler, yumruklar, idam etme, tecavüz, kesik bedenler, sökülmüş tırnaklar, yolunmuş saçlar, dışa akmış beyinler, birinci ve ikinci dereceden sorgulamalar. Hiçbiri halkı yıldırmadı. Ayaklanma sürekli filizleniyor, kartal kanatları gibi açılıyordu. İşgal gazeteleri Simenas'ın, Strop'un ve diğer tiranların trajik açıklamalarıyla doluydu. 25 Nisan 1945'te iki Alman subayının öldürülmesine misilleme olarak 110 komünistin kurşuna dizilmesini emrettim. Bugünlerde mevcut ekonomik koşulları öne sürerek kimi suçlu komünist çevreler grevler ilan etmişlerdir. Bu yüzden kurşuna dizilen 50 komünistin adları zamanı gelince açıklanacak. Tüm açıklamalara karşın devlet memurları 4 Mart 1944'te grev yapacaklarını bildirdiler ve gerek Alman işgal ordusuna gerekse Yunan devletine zarara yol açtılar. Bu yüzden 250 memur ve işçi tutuklandı. Bu kişiler yargılanacak, onlara ağır cezalar verilecek. Halk yanıt verdi. Trenleri, depoları havaya uçurdu. Atina'nın gençleri Alman tanklarına ve ateşli silahlara karşı geliyordu. Kuşatmalar, sokak çatışmaları her gün oluyordu. Özellikle halkın oturduğu semtlerde. İnsanlar elinde bir bohçalık giysiyle, korunmak amacıyla bir semtten diğerine koşuşuyorlardı. Kadınlarının ve erkeklerinin kahramanlıkları nedeniyle halkça ünlü bir yer olan ve Stalingrad diye adlandırılan sadece Keseriani 47 kez düşman askerinin saldırısına uğradı. İnsanlar işlerinden çıkınca evlerine varıp varamayacaklarını bilemiyorlardı. Uykuya dalan ev halkı bilemiyordu, yataklarında mı uyanacaklardı, bir rehin kafesinde, Almanya'daki toplama kamplarına götürülen bir trende mi bulunacaklardı. Akşamları yüzlercesini yataklarından alıyor, sokaklara döküyor, diz çöktürüp vuruyorlardı. Maskeli ihbarcılar dolaşıyor, işkence ve infaz için SS'lerin kimleri tutuklayacağını saptıyorlardı. Kokiniya'da makineli tüfeklerle 350 vatanseverin biçildiği Osya Kiseni, ablukasını hangi Yunan kalbi unutabilir ki? Ya da Viron ablukasını. Delikanlıları ağıllarda kurşuna dizdiler ve sonra da 700 kadar erkeği Almanya'ya esir gönderdiler. Trenler hemen her gün kuşatmaların kurbanı binlerce Yunanlıyı götürüyordu. Çoğu halktan kişiler aile reisiydi. Yaşamlarının nasıl birdenbire yıkıldığını akılları almıyordu. Benizleri solgun, suskun, ceplerinden kimi evinin ya da dükkanının anahtarını, kimi alyansını, saatini, yiyecek karnesini çıkarıyor, Kızıl Haç görevlilerine veriyordu. Söyleyin karıma, anneme, çocuğuma. Gözleri yaşla doluydu sürekli. Ama tren hareket ettiğinde işçilerden biri şarkı söylemeye başlıyordu. Diğerleri de aynı şarkıyı mırıldanmaya. Nazilerin yasa dışı fetih ısrarına karşın özgürlüğünü elde etmek üzere mücadele veren kahraman bir halkın yanıtıydı bu şarkı. Karada yaşamaz balık, çiçek açmaz kumlukta ve Yunanlılar yaşayamaz özgürlük olmadan. 29 Kasım 1944'te Elektra basimevine iner ve ümit dolu 3 yiğidin büyük kahramanlıklarının ilk bültenini hazırlar. Bu çocukların başarısı tüm Atina'nın soluğunu keser. İllegal basın, megafonlar, duvarlar bildirilerle doluydu. Herkes yaşları 18 ila 21 arası, adları Kostas Foltopoulos, Thanos Kikiokmenidis ve Dimitris Avgeris olan bu üç gencin bir gün boyunca 200 Alman askerine karşı direnişlerini öğreniyorlardı. Almanlar çevredeki taraçalara makineli tüfekler ve havan topu mermisi yerleştirmiş, onlara ateş açıyorlardı. Gürültülerden, mermilerden, el bombalarından mahalle sarsılıyordu. Üç yiğit öyle bir cesaretle karşılık veriyordu ki Almanlar en azından bir bölük olduklarını sanıyordu. Küçük bir ev fethedilemeyen bir kale olmuştu. Foltopoulos ve Kiokmenidis yaralandılar ama can verene dek savaştılar. Sadece Avgeris hayatta kaldı. Ona teslim olması çağrısında bulundular ama o bunu aklından bile geçirmedi. Öğleden sonra saat 3'e dek direnişi sürdürdü ve sabah 7'den itibaren saldırı başladı. Sonra bitkin halde kapıdan çıktı ve onlara bağırdı. Sizi yendik. Bir yaylım ateşi onu yere serdi. Hatta düşmanlar saldırdıklarında biraz su istedi. Fakat bir Alman askeri postal darbesiyle öldürdü onu. Evin içinde yakalamayı bekledikleri ordu neredeydi? Deliler gibi aradılar ancak üç gencin cesetlerinden başka bir şey bulamadılar. Utanarak uzaklaştılar ve ellerinde çiçekler, gözleri yaşlı muzaffer halk yeni Arkadis'ini ziyaret etmeye geldi. 1821'deki kahramanlığıyla Spartalı Leonidas'ın 300'leri yüzyılların ötesinden iniyor, herkes dikkat kesiliyordu. Yiğitlik bu halkla yoğrulmuştu, karalara bürünmüş analar geliyor. Evlatlarımız, kanınızı daha ne kadar akıtacaksınız? İmitos Dağı'ndaki küçük ev dillere destan oluyor. Kale değil, basit bir evdi, mücadele sloganlarıyla boyalı. Tüm diğerleri gibi İmitos'ta ama ateş hattı olarak o seçildi. Kale değildi ama kale gibi direndi. Tüm gün boyunca ve sunak yükseldi, parlak bir yıldız gibi görkemiyle aldı onu gökyüzü. İmitos Dağı'ndaki evi başka bir kale izledi. Kalitea bölgesindeki Vizanios sokağındaki ev, Haydari kampındaki 200 rehinenin durumu, Elektra'nın çektiği acılar, izler. Kahramanlığın ve halkın fedakarlığının sonu yoktu. Dağlarda ve kentlerde binlerce atsız halk kahramanı, gelecekte övgülere, şarkılara ve anıtlara layık olacaktı. Çünkü bunlar olmaksızın millet belleğini kaybedecek, olanları aklından çıkaracak ve tarihini yazan kanı unutacaktır. Sokak köşelerinde durmak ölüm tuzağı olsa da insan buna boş veriyor, ilerliyor, panayır coşkusuyla neşe ve özgürlük şarkıları eşliğinde aynı cenazede yürüyordu. Hiçbir zaman gözyaşı ile kahkaha, keder ile sevinç, karanlık ile aydınlık, yaşam ile ölüm bu kadar el ele, nefes nefese yürümemişti. Özgür bir ülkede daha iyi bir yaşam uğruna birlikte var olmanın çetin mücadelesini kulelerle çevrelediler. Dirlik ve destan, zaferin yaklaştığının ve faşizm vahşetinin sonu olacağının umuduydu. 1944 ilkbaharı sona ererken Almanlar tüm cephelerde ezici darbeler almaya başladılar. Ceza Hitler canavarının kalbine bıçak gibi değdi. Her felaketin bir sonu vardır. İnsanın gecenin sona erip günün doğmayacağını sandığı anlar olur. Kızıl Ordu Balkanlara indi. Pusuya düşen Almanlar Yunanistan'da kalabilirler miydi? Gizlice, önceleri az ama gittikçe artan sayıda kaçmaya başladılar. Yunanistan'ın yalnız uzak yerlerinde değil, Atina'nın içinde de özgür bölgeler oluşmaya başladı. Naziler siperlerle korunuyor, binalarının etrafına teller koyuyorlar, kaçmak için gizli geçitler kazıyorlardı. 27 Nisan 1941 yılında Gamalı Haç bayrağını Akropol'e asan von Stumen'in itaatkar barbar ordusu yoktu artık. Artık subaylar ve askerler nasıl çalacaklarını, nasıl eğleneceklerini, kendi postlarını nasıl güvenceye alacaklarını düşünüyordu. Terör, korku, yitik dünya hayalleri, felaketlerine yol açanları yok etmek isteği onları daha kana susamış ve canavar kılmıştı. Bu anda halk düşmanları Yunanistan'da bunca kan ve gözyaşına mal olan iç savaşın zehirli tohumunu atmaya fırsat arıyorlardı. İngiliz emperyalistleri Balkanlardaki Yunan köprüsüne egemen olmak için cesetlerimizin üzerinden geçerek kimilerini rüşvetle elde edecekler, yanıltacaklar, evlerimizi ateşe verecekler, sonra da ensemize oturmak için sözde ateşi söndürmede bize yardım etmeye geleceklerdi. Bir egemen gücün ellerinden başka birinin ellerine, bahtsız coğrafyamızın tarihi sürüp gidecekti. Yine de Yunanlılar barış sabahını, fabrika bacasını, iskelenin yeniden inşaını, huzur ve sevinç yarına demir atacak demokratik ortamı bekliyor, hayal ediyordu. Azrail'le kucaklaşmaktan bıkıp usanmıştı. Hiçbir zaman Yunan ulusu bu denli birleştirici ortak bir hayali duyumsamamıştı. Bölünmüşlüğü yaratanlar artık yapayalnızdı. Cömert, güçlü bir halk olduğundan işbirlikçilere barış elini uzatmada tereddüt etmedi. Son anda olsa bile halkın gerçek sesine kulak verilsin, kardeş kanı akmasın, nefret bizi bölmesin, el ele verelim. Elektra'nın çocukları tarihin önemli anını simgeleyen saati duvarlara, asfalta, her yere resmediyorlardı. 12'ye 5 kala. O sıcak yaz günü sabahı Elektra keyifle uyandı. 25 Temmuz 1944 çalışmada önemli bir gündü. Atina'nın tüm semtlerinde halkı aydınlatma amacıyla oturumlar düzenlenecekti. Elektra uzun süredir bu işi tasarlıyor, bunu istiyor, bu yüzden sevinçten uçuyordu. Yoldaşlarıyla birlikte akşamdan tüm ayrıntıları hazırlamıştı. Oturumlar için her biri bir mahalleye gidecek, izlenimlerini doğrudan aktaracaklardı. Kimileri Kalitea'ya, kimileri Peristeri'ye, Bankrati'ye, Keserani'ye gidecekti. Kendisi Kipseli, Gizi bölgesine gidecekti. Biraz domates ve ekmek yedi. Sabahın yelini içine çekti ve gerindi. Tüm gece çalışmış, 2 saate yakın uyumuştu ama kendini yorgun hissetmiyordu. Küçücük sevinçler bile olumlu etkiliyordu onu. Bir bardak su, bir dilim ekmek, sıcak soğuk komşuların merhabası. Yaptığı iş ne denli yorucu olursa olsun memnun oluyordu. Daha düzen gerektiren koşullara sahip olmak uğruna uyku bekleyebilirdi. Aynı zamanda dinlenme, yemek, rahatlık da. Salt Agnicik bekleyemezdi ama bugün onu görmeye gidemeyecekti. Acaba yarın? Kesinlikle yarın onu görecekti. Dünya yıkılsa bile. Kızım sana geleceğim, sana söz veriyorum. Çabucak giyindi, ufak tefek paketlerini hazırladı ve yola koyuldu. Yavaş yürüyordu, yere hafifçe basaraktan bedeninin hiç ağırlığı yokmuşçasına. Yollara ve dar sokaklara sapıyordu, kimsenin onu izlemediğinden emin olmak için. Kalimno sokağında bakışlarını üzerine diken bir adamla karşı karşıya geldi. O da ona baktı. Bir göz oyunu oldu ve her şey yıkıldı. Gestapo mensubu. Dizlerinin bağı çözüldü, başı dönüyor, aklı ve midesi alt üst oluyordu sanki. Karar ve hareketlerinde ölçülü olmaya çalıştı. Geriye dönüp kaçmak istedi ama adam bir sıçrayışta kadının yanına yaklaştı ve onu yakaladı. Nihayet yakaladım seni. İkisi de zorlukla nefes alıyordu. Ters ters bakıştılar. Ne biri talihine ne de diğeri kötü kaderine inanıyordu. Elektra'nın bakışları duygulu ama kararlı ve de sinirliydi. Diğerinin içinde sadist ve zafer kazanmış edasıyla karışık bir duygu vardı. Avını parçalamaya hazır vahşi hayvanmış gibi dişleri parlıyordu. Elektra onda insani ve vatanseverlik duygularını uyandırmak için adıyla seslendi ona. Celladın bile olsa bir insana adıyla seslenmek etkili olurdu. Eskiden tanışıyorlardı. Nakil şubesinde kızını ön avluya yürüyüşe çıkardığında görürdü onu. Anne olduğunu, vatanının hizmetinde bulunduğunu biliyordu. Adama ulusal birliği, esir Yunanistan'ın acısını çağrıştıracak sözler söylemeye başladı. Ama adam üstüne üstüne geliyordu. Elimdesin. Böyle bir balığı kaybetmeyi göze almam. Haydi yürü. Aa, hayır, Elektra savaşsız kendini teslim edemezdi. Ani bir hareket yaptı, adamı itti ve kaçmaya başladı. Adam onu yeniden yakaladı. Aralarında boğuşma oldu. Yırtıcı hayvanın pençeleri kızın etine girmişti. Kadını yerde sürükledi. Fakat kadınla baş etmenin olanaksız olduğunu anladı. Düdüğünü çıkarıp çalmaya başladı. 3 Eylül caddesinde. Kim duyacaktı onun düdüğünün sesini? Vatanseverler duysalar ne olabilirdi? Yürüyüş ve kuşatmalarda halk çocukları, işgalcilerin ve hainlerin ellerinden çoğu kez kurtulmayı başarmışlardı. Elektra'nın gözleri durmadan etrafına bakıyor, bir işaret arıyordu. Ne ki bir Alman askeri arabası düdük sesini duydu ve önlerinde fren yaptı. Elektra umudunu yitirmedi. Almanca konuşmaya, kendini savunmaya başladı. Alman'ın kararsızlığından bir ümit doğdu. Ne ki bir anda söndü. Gestapo canavarların eline düşmüştü. Ne yazık, bunca iyi yapılmış projeler bozulacaktı. Yakalanma her zaman bir paniktir. Elektra bunu çok iyi biliyordu. Kipseli'de çocuklar onu bekleyecekti ve Agnicik onu arayacaktı. Güneş kararıyor, gözleri doluyor, her şey tersine dönmeye başlıyordu. İnsanlar, sokaklar, çılgın halkalar halinde. Bir an içinde, bedeni ayakta, yine dimdikti. Savaşmaya hazır, sert bir demir gibi. Aklı duygusallıktan uzak, serin kanlıydı. Gözleri net görüyor, kaçma fırsatı arıyordu. Onu ilgilendiren tek şey kaçıştı, başka hiçbir şey. Kiriako meydanına yakın küçük sessiz bir yol vardı. İnsan direnciyle özdeş. Elpida sokağı denirdi. Yunanca'da umut anlamına gelir. Evlerin çatılarına güvercinler konar, ev hanımları, saksıları ve çocuklarıyla ilgilenirlerdi. 16 numaralı yerde Kristal adında 3 katlı eski bir otel bulunuyordu. Emekliler, bekarlar orada kalıyordu. Bankalarda kuponlu kadınlar ve arada sırada mutlu çiftler de gelirdi oraya. 1944 yılının Mart ayında Kristal hainlerin yatağı haline gelmişti. İçeriye kim giriyorsa saçları beyazlıyor, saatler içinde yıpranıyor, annesinin bile tanıyamayacağı bir kişi haline geliyordu. Geceleri etraftaki komşular feryatları, acı inlemeleri ve delice bağırışları duymamak için kulaklarını kapatıyorlardı. Yolda yürüyenler bile aradan geçmekten korkuyorlardı. Yolda yürüyenler bile oradan geçmekten korkuyorlardı. Elektra'yı Elpida sokağı 16 numaralı yere götürdüler. Orada kendini neyin beklediğini iyi biliyordu. Etrafında dolanan, ona küfreden, tekmeleyen, tokatlayan, onunla dalga geçen yamyamlara bakıyordu. Biri onu saçlarından yakaladı ve var gücüyle kanların, beyin parçacıklarının ve saçların bulaşık olduğu duvara fırlattı. Otur oraya, Bulgar kızı. Birazdan gelip seni otlamaya getireceğiz. Yandaki odadan acı feryatları duyuluyordu. Biri kapıyı açtı ve ona dedi ki, ''Duyuyor musun? Bize her şeyi söylemezsen daha kötüsünü bağıracaksın birazdan.'' Elektra küçümseyerekten baktı ona. ''Ne yaparsanız yapın benim ahımı duymayacaksınız.'' Yalnız bıraktılar onu, sesler bir süre devam etti. Ardından bir ağlama ve hırıltı sesleri duyuldu. Yan odadaki insan kim bilir ne kadar acı çekiyordu. Aklına kız arkadaşı küçük Lina'nın korku dolu gözleri geldi. Merlin tutuk evindeki işkenceleri okumuş, koşup Elektra'nın yanına gelmişti. ''Bizi yakaladıklarında içmemiz için her zaman yanımızda bir zehir bulundurmamız gerekmez mi?'' diye sormuştu ona. ''Sanmıyorum Lina, bir savaşçının kararlı olması gerekir. En iyisi tutuklanmamaktır. Yakalandığın ve işkence gördüğün zaman ilk görevin yaşasın diye bağırmaktan başka hiçbir şey için ağzını açmamaktır. O zaman kazandığını ve boşa ölmeyeceğini bilirsin.'' Kapı tekrar açıldı. İki adam ellerinde telleri, falakaları, bocugatları, kırbaçları, ispirtoları, bal mumu ve su dolu bir kovayı taşıyorlardı. ''Hazırlan, sorgulama yaklaşıyor.'' dedi biri ona ve uzaklaştılar. Elektra aletlere baktı, korkutmanın bu denli sadistçe olabileceğini biliyordu. Daha kapıda hata yapmışlardı. Onu konuşturamayacaklardı. İşkence etmeleri için onların ellerine boş bir beden teslim edecekti. Kendisi de yanlarında gözü pek gururlu çelik gibi duracaktı. Onu yaktıklarında yanmayacak, şişlediklerinde şişlenmeyecekti. Kamçıladıklarında, tırnaklarını söktüklerinde, saçlarını yolduklarında kalbi şarkılar söyleyecekti. Düşüncesi zafer ve vahşetin olmadığı bir dünyada kaygısızca yaşayacak yeni nesiller olacaktı. Mücadeleye girdiğinde kendisini neşe ve panayırların beklemediğini biliyordu. Yıllardır ölümle saklambaç oynuyordu. ''Hazır ol, kız.'' diyordu kendine. ''Şaşırma, efkarlanma. Olur da gençlik yıllarında ölmek zorunda kalırsan şaşırmayacağım, Azrail. Ve de hiç efkarlanmayacağım. Uzun zamandır hazırım. Yaşam tükenmez değildir. Bir gün sonu gelir. Bu sonu çamur haline getirmemişsen güzel yaşadın demektir. Güzel de ölürsün.'' Engizisyon mahkemesi yargıçları içeriye giriyordu. İşkenceci orada önünde duruyor, sadistliğe susamış, sağlıksız bir bakışla bakıyordu ona. Sinirle avucundaki kamçıyla oynuyordu. Bir ayak tabanlarının ucunda, bir topukları üzerinde yükseliyordu, tahterevallide salınıyormuşçasına. Nereye ne zaman vuracağını soğukkanlıkla hesaplıyordu sanki. İlk sorgulamada kurbanı sarsmaya gerek yoktu. Önemli olan konuşturmaktı. Alayla kadına gülümsedi, bir katip, kağıt ve kalem aldı eline. ''Söyle, adın ne?'' ''Yunanlı.'' Ağzına çok sert bir yumruk yedi. Bunu ikincisi ve üçüncüsü izledi. ''Nerede oturuyorsun?'' Yunanistan'da. Kamçılar, teller çalışmaya başladı. Aklına iyice koy Bulgar kızı. Bize bunlar sökmez. Eğer her şeyi söylemezsen seni asarız. Kiminle bağlantı kuruyordun, sana emri kim veriyordu? Vatan. Kimle çalışıyordun? Halkla. Artık kimlerin nereye vurduklarının ölçüsü yoktu. Dayanılmaz bir acı bedenini yarıyor, zor girip çıkan paslanmış bıçak gibi kalbine, sırtına, baldırlarına saplanıyordu. Feryat etmemek için kasları gevşemesin diye dişlerini sıktı. Ürpertici nakaratı duyuyordu sadece. Konuş, konuş, konuş. Gözleri yarı baygın, ona böylesine işkence eden bulanık figürleri görüyordu. İnsaf, bunlar insan hayallerinden, fedakarlıktan ne anlardı? Dışarıda sokaktan geçen bir çocuk şarkı söylüyordu. Ne garip, o ses acısıyla karışıyordu. Çocuklar şarkılar söyleyin, şarkılar hiç susmasın. Yarın da Agnici'ye şarkı söyleyecek ve sonra da gelecek nesiller. Yarınki dünya çok coşkulu olsundu. Daha aydınlık ne olabilirdi? İnsanı vahşetten kurtaracak bir toplumdan başka. Doğa az da olsa katilleri ve cinayetleri doğuracak ama toplum hiçbir zaman. Nasıl oldu da yerde uzandığını anlayamadı. Şu anda nerede bulunuyordu? Kara bir surat üzerine eğiliyordu. Vurmayı durdurdular. Geberdi mi? Yok canım, bu kadın demirden. Islak bir süngerle yüzünü yıkadılar. Ağzını açtı. Kanlı suyu yudumlamaya çalıştı. Gidelim, akşama devam ederiz. Gittiler, uzaklaştılar. Yanlarına su dolu kovayı da aldılar. Su, müthiş bir susuzluk başladı onda. Ayakları, elleri demir gibi ağırlaşmıştı. Ağzından yavaşça akan, göğsüne doğru kayan tuzlu bir sıvı duyumsadı. Damla damla yaşam doğuyor ve sönüyordu. Damla ve alın teri, damla ve acı gözyaşı. Halklar damla damla kazanırlar özgürlüklerini. Sevinçlere doyamadık. Ekmek, aşk, annelik, dinginlik, özgürlük, demokrasi. Ellerimizden, ağızlarımızdan, kalplerimizden her şeyimizi kapıyorlardı. Ancak inancımızı kimse bizden alamazdı. Ve bu inancın yaratıcı elleri vardı. Her şeyi tekrar baştan düzenleyebilen. Su, biraz su. Serinlemek için kendi kanını içmeye çalışıyordu. Bostanda Barba Kostis tek başına bir kuyu açmıştı. Akan berrak sudan gurur duyuyordu. Çocuklar, su. Kimse su istemiyor. Size ikram edeceğim başka bir şeyim yok. Ben istiyorum Barba Kostis. Doldur kovayı. Barba Kostis, niçin bu kadar zahmet ediyorsun bizlere? Zahmet mi kızım? Bir daha söyleme, beni yaralarsın. Ben yanıma oturup özgürlük, vatan hakkında söylediğiniz böyle güzel sözleri dinlediğimde bostanımın yayıldığını, yayılıp tüm Yunanistan'ı içine aldığını sanıyorum. Tüm Yunanistan'ı. Saat 7'yi çalıyordu. Ne kadar da çabuk hava kararmıştı. Elektra gözlerini açtı. Neredeydi? Uyuyor ve kabus mu görüyordu? Yaban kedisi gibi yerinden fırladı. Ah, bedeni sakatlanmış, demir gibi ağırlaşmıştı. Elini dudağına getirdi, dişleri kırılmış, dudakları şişmişti. Kana bulanmış, yırtılmış giysisine baktı, ayakları yara bere içindeydi. Birkaç adım attı, ellerini salladı, gözlerini açıp kapadı, her şey yerindeydi. Ufak tefek yaraları vardı, bir şeyler yapmalıydı. Burada ölümü bekleyemezdi. Ayakkabılarını aradı. Onları eline aldı, kapıya doğru gitti, kulağını dayadı, sessizlik egemendi. Banyoya gitme hakkı vardı. Kapının kolunu denedi, kapı açıktı. Merdivendeki nöbetçi sırtını dönmüş, aşağı kattaki biriyle konuşuyordu. Elektra yürüdü ve yalpalayarak banyoya vardı. Pencereyi açtı, demirli değildi. Takmayı düşünmemişlerdi. Bir baş dönmesi aldı onu, bulantı geldi. Aa, olamaz, şimdi tüm gücüne gereksinimi vardı. Pencereye tırmandı, yangın merdivenine tutundu, yine baş dönmesi. Her şey dönüyordu, her şey. Demire tutundu, yavaşça basamakları indi, dikkatlice çevresine baktı. Kristalin arkasında büyük bir evin bahçesi vardı. Oraya varmayı başarırsa, onlar kaçtığını anlamadan önce kurtulurdu. Kalbi düzensiz atıyordu. Teri kurumuş, kanlı yüzüne karışıyordu. Yine de akordu bozulmuş bu bedene buyuruyor ve onu ipnoz olmuşçasına itaat altına almaya çalışıyordu. İleri. İkinci katta iki Alman aydınlatma penceresinde duruyor ve konuşuyorlardı. Geri çekildi. Kara bir kedi kaygısızca zıpladıktan sonra yavaşça merdiveni iniyordu. O an için ne kadar da kıskanıyordu onu. Bu melunlar çok mu oturacaklardı pencerede? Hayır, gidiyorlardı. Çok güzel, acele etmeliydi. Garaj duvarına zıpladı, elektrik direğine tutundu ve bahçeye atladı. Başardı mı? 10 metre ayırıyordu onu bahçenin demir kapısından. Ayağa kaydı ama aynı anda bir kadın da önüne geldi. Bağıraraktan Elektra kadını kucakladı, ağzını kapadı ve yalvarırcasına ona fısıldadı. "Bağırma bayan, sana kötülük yapmayacağım. Anneyim, Yunanlıyım." İlk bakışta karşısındakinin aşağılık bir yaratık olduğu anlaşılıyordu. Gözlüklü, evde kalmış, aptal görünümlü biriydi. Elektra'nın sözlerinden etkilenmemişti. Kristal'in çocuklarıyla sıkı bağları vardı. Onu temizleyici yapmışlardı, hem bağırıyor hem uluyordu. Elektra kaçmak üzere ileriye atıldı ama kapı kilitliydi. Bu arada alarm çalmaya başladı. Dört bir yandan onu kuşattılar. Bir anda birçok el yakaladı ve sarstı onu. Artık gerçekten sonu gelmişti. Elveda yaşam, elveda küçük Agniciğim. Gözlerin ağlamasın, hiçbir çocuk artık yetim kalmasın. Onu ikinci kez Kristal'e götürdüler. Buradan ancak cesedi çıkacaktı. Nitekim 59.953 sayılı şu adli tıp raporu da bunu gösteriyordu. Adli tıp PT olarak bugün 26 Temmuz 1944 tarihinde tahminen 33 yaşında kimliği bilinmeyen bir kadının cesedi üzerinde ayrıntılı otopsi çalışması yaptım. Saçları bir bıçakla kabaca kesilmiş. Saçlarının ön kısmının çekip koparıldığı anlaşılmakta. Bir koltuk altından diğerine göğsünün etrafında ve sırtında iki iz bulunmakta. Kalın bir ip darbesinden oluşan. Bedenin koltuk altından asıldığı anlaşılmakta. Darbe sonucu belirgin ve şişmiş halde morluklar bulunmakta. Kalçalarda, baldığıda, kollarına sert cisimlerle ağır darbeler indirilmiş. Kamçı, kırbaç, ip, zincir gibi. Fazlasıyla şiddete maruz kalmış. Kasık tüyleri koparılmış. Sol ayak ucu ikinci dereceden yanık. Diğeri de yanık ve öldükten sonra yapıldığı belirtilerini taşımakta. Baldırlarındaki yanıkların sigaradan ileri geldiği anlaşılmakta. Midesinden ekmek ve domates yediği anlaşılmakta. Morgdaki bu tanınmaz hale gelen bu beden, belleğimizde tutmak istediğimiz Elektra olamaz. Belleğimizdeki Elektra, vahşetin olmadığı barışık bir Yunanistan'a gülümsemektedir. Öldüğünde 32 yaşındaydı. Bu kısa yaşamının 19 yılını halkı ve Yunanistan'a adadı. Kitabın sonu. 19 Haziran 2009, sayfa 68.